Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 40. Ayrım. Bölüm 85. Alex Ford cebindeki titreşimi hissetse de dikkatle etrafı gözetlemeye devam etti. Telefona hiç aldırmadı. Koruma görevinde telefon konuşması ve e-mail yoktu. Başkanın yakınlarındayken telefonlarını titreşime alırlardı. Mesaj yazma özelliği ise telefonlarından tamamen kaldırılmıştı. Telefonunu kapatması gerekiyordu. Manyetometreden geçen konukları izliyordu. Ama oraya gelmeden önce birçok kontrol noktasından ve çanta aramasından geçmeleri gerekiyordu. Etkinliğe gelen herkesi arayan bomba uzmanı köpeklere kaydı bakışları. Lafayette Parkı'ndaki olaydan sonra her yerde bu köpeklerden vardı ve en iyi savunma yöntemini onlar oluşturuyorlardı. Telefonu tekrar titredi. Yine aldırmadı. Eğer başkan Alex'in muhtemel tehditlere bakmak yerine telefonda konuştuğunu görseydi, hiç iyi bir gün olmazdı. Aslında koruma görevindeki son günü bile olabilirdi. Ön sıraya oturan başkana baktı. Meksika başkanı sol tarafında oturuyordu. Liderlerin arasında iki sandalye vardı. Alex, Carmen Escalante'nin koridordan geçtiğini gördü. Yeni değnekleri yere değince ses çıkarmıyorlardı. Alice Gross tepeden tırnağa siyah giyinmişti. Yüzünde bir peçe vardı. Escalante'nin arkasından yürüyordu. Gross'un dört çocuğu Amerika başkanının hemen arkasındaki sıradaydılar. Gross ve Escalante gelince iki başkan da ayağa kalktı. Kadınlara birkaç taziye cümlesi söylediler ve herkes yerine oturdu. Telefonu yine çalınca Alex küçük bir küfür savurdu. Bu seferki sesten bir e-mail aldığını anlamıştı. Etrafına bakındı ve bütün güvenlik noktalarına göz gezdirdi. Kayıtsız yüz ifadeleri, gözlükler, kulaklıklar, önde duran sert eller. Etrafa bakıyor ve terliyorlardı. Muhtemel bir tehdidi anında fark etmek için tetikteydiler. Telefonu yine titredi. Alex tekrar küfür etti. Bu seferki biraz daha yüksek sesliydi. Etrafına bakındı. Eğer doğru zamanı kollarsa telefonuna bakabilirdi. Elini pantolonunun cebine soktu. Sadece ekranı görebilecek kadar kaldırdı telefonu. E-mail işaretine bastı. Harika diye mırıldandı. İki yeni e-mail vardı ve bir dakikadan az bir süre arayla gönderilmişlerdi. Sonra mesajların kimden olduğunu gördü. Oliver Stone. Kafasını kaldırdı ve kimsenin izlemediğinden emin oldu. Tekrar başını eğdi ve birkaç tuşa bastı. Telefonu biraz daha eğdi. Ekranı net görebiliyordu. Mesajlar açıldı. İkisi de aynıydı. Birini bitirene kadar Alex'in yüzündeki bütün kan çekildi. Kusmak üzereymiş gibi hissediyordu. Parmakları iki tuşa gitti. O ve K. Gönder tuşuna bastı ve telefonunu cebine geri soktu. Derin bir nefes aldı ve bakışlarını başkana çevirdi. O adamı korumak için yemin etmişti. O da bütün gizli servis ajanları gibi yemin etmişti. Kendi hayatı pahasına başkanı korumalıydı. Alnında bir ter damlası oluştu ve yüzüne doğru kaydı. Ya arkadaşı yanılıyorsa, ya Alex harekete geçerse ve yanlış olduğu ortaya çıkarsa, muhtemelen kariyeri biterdi. Alex, başkanı korumaya çalıştığı için değil, gözden düşmüş ve istihbarattan uzaklaştırılmış bir ajanın lafıyla hareket ettiği için. Ama yine de, diye düşündü Alex, arkadaşlarına güvenmen gerekir. Ve Oliver Stone'a başka hiç kimseye güvenmediği kadar güveniyordu. Az önce öğrendiği şeyleri kelime kelimesine bildirdi mikrofonuna. Kaynağın adını söylemedi sadece. Sonra bu bilgileri Stone'dan aldığı uyarısını ekledi. Muhtemelen uzaktan kumandalı bir bombadır. Bizim tarafımızda ani bir hareket olursa bomba patlar. Bunu kapatmak için dikkatleri dağıtmamız gerekiyor. Üstünün sesi kulaklığında yankılandı Alex'in. Bundan emin misin? Cevap verirken Alex'in midesi kasıldı. Tamamen emin olmasam da bu riski almamız gerekmez mi efendim? Adamın derin ve sıkıntılı bir nefes aldığını duydu. Hiç şüphesiz ki o da az önce Alex'in yaptığı şeyi yapıyordu. Eğer bu yanlış ihbar çıkarsa kariyerine ne olacağını hesaplamaya çalışıyordu. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun Ford. Evet efendim. Birkaç dakika sonra plan güvenlik çizgisindeki bütün ajanlara gönderilmişti. Alex saatini kontrol etti. 60 saniye. Sakin ve profesyonel görünmek için elinden geleni yapıyordu. Bu işin arkasındaki kişi bütün ajanları görüyor olabilirdi. Bütün bunları Alex başlattığı için esas görevi yapma şerefi ona verilmişti. İyice sertleştirdi kendini. Rutin bir koruma görevi az önce bambaşka bir şeye dönüşmüştü. Bütün ajanların hazırlıklı olduğu ama bütün kalpleriyle karşılaşmamak için dua ettikleri bir şeye. Alex saniyeleri geri saymaya başladı. Bakışları konukların olduğu sıralarda geziniyordu. Ama sürekli başkana geri dönüyordu. 30. saniyede hareket etmeye başladı. Oturma alanlarından aşağı doğru ilerliyordu. Sanki sıradan bir devriye görevi yapıyor gibiydi. Sol tarafında, diğer iki ajan da öteki koridorda ilerliyordu. Plan hızla yapılmıştı tabii ve hepsi yeterince iyi olmasını diliyorlardı. Alex, tören için kurulan geçici sahnenin altındaki küçük boşluğa baktı hızla. Bütün motor becerilerinde yükselmekte olan adrenalini kontrol etmek için derin bir nefes aldı. 20 saniye işareti. Alex adımını hızlandırdı. Başkanın oturduğu sıraya yaklaşıyordu. Ama bakışları adamın üzerinde değildi. Başka birinin üzerindeydi. 10. saniyede olan oldu. Ellerini göğsüne bastırmış bir halde koridorda yürüyen kadın çığlık atarak yere düştü. Bir sürü insan kadının başına toplandı. Kadının düştüğü yer dikkatle planlanmıştı. Aslında kadın gizli servis ajanıydı. İhtiyaç durumunda kullanılmak için tutuluyordu. Tam başkanın yanındaki sırada çökmesi için göreve çağrılmıştı. Kadının etrafına insanlar toplanınca bir koruma ordusu başkanın etrafını çevirmişti. Normal bir prosedürdü bu ve şüphe çekmezdi. Eğer bombacı o anda bombayı patlatırsa yapabilecekleri bir şey yoktu. Ama başka seçenekleri de yoktu. Bu güvenlik duvarında tek bir boşluk vardı ve önceden ayarlandığı gibi Alex bu boşluktan içeri süzüldü. Ajanların çoğu ona bakıyordu. Çeneleri konsantrasyon ve endişe ile kasılmıştı. Ama Alex'in tek odak noktası hedefiydi. Carmen Escalante korkmuş görünüyordu. Alex için bu biraz güven verici oldu. Eğer bombacı o değilse hepsi kurtulabilirdi. Eğer bombacı oysa 2 saniye içinde bombayı patlatırdı. Alex koltuk değneklerini çekince Carmen çığlık attı. Ama birbirlerine emir veren ajanların sesleri bu çığlığı bastırdı. Başkanı güven altına almaya ve kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Bir hamleden kurtulmaya çalışan rugby oyuncusu gibi Alex güvenlik duvarından geçti. Koltuk değneklerini kısmen ceketinin altına saklamıştı. İlk başta yürüyordu, sonra başkandan uzaklaşınca koşmaya başladı. Yoluna çıkan insanları iterek geçiyordu. Sahne kısmını geçti, değnekleri çıkardı, havaya kaldırdı ve mümkün olduğunca uzağa fırlattı. Büyük sahnenin arkasını hedef almıştı. Sahip oldukları en büyük zırh orasıydı. Arkasına hiç bakmadan iş arkadaşlarının başkanı aksi yönde hızla uzaklaştırdığını görebiliyordu. Eğer gerekirse önlerine çıkan insanları ezebilirlerdi. Maalesef değnekler sahnenin arkasına isabet etmedi. Havada patlayan bombanın sarsıntısı sahnenin çökmesine yetti. Bombanın olduğu yerden dumanlar, toz ve alevler yükselmeye başladı. O sırada tamamen boşaltılmış olan ilk sıraları içine çekti. Kalıntılar yağmur gibi tepelerine yağarken insanlar çığlık atarak kaçışmaya başladılar. Başkan limuzinine çoktan binmişti ve konvoy mezarlığın çıkış yoluna ulaşmıştı. Görev tamamlanmıştı. Hayat sona ermemişti. Bugünlük. Onlar için ermemişti. Mucize eseri kalabalıktaki hiç kimse ciddi şekilde yaralanmamıştı. Çoğunda şişlik ya da hafif yaralar, birkaç kırık kemik, duman soluma ve küçük yanıklar vardı. Gizli servis ajanları bunu kesinleştirdiler ve sonra dikkatlerini kendilerinden birine çevirdiler. Ajanlar, yıkılan sahnenin yanındaki adamın başında toplandılar. Odakları kanlı kafaya çevrilmişti. Üzerinde bir parça mermer vardı. "Buraya bir ambulans hemen!" diye bağırdı içlerinden biri. Alex Ford görevini yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanını kurtarmıştı. Belki de kendi hayatını feda ederek. Bölüm 86. Oliver Stone hastanedeki bekleme odasında oturuyordu. Deve kulübünün diğer üyeleri ve Mary Chapman da yanındaydılar. Hiç kimse konuşmuyordu. Uzaklara dalmış, bir arkadaşlarını kaybedebilecekleri ihtimalini düşünüyorlardı. Annabelle'in gözleri kıpkırmızıydı. Yüzü şişmişti ve elinde bir mendil vardı. Caleb ve Reuben yan yana oturmuşlardı. Başlarını öne eğmişlerdi. Reuben'ın kolu ve bacağı sarılıydı. Harry Finn kapının yanındaki duvara yaslanmıştı. Alex Ford'u diğerleri kadar iyi tanımıyordu o. Ama adamın başına gelenler için oldukça üzülmüştü. Acil bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakıma alınmıştı Alex. Doktorlar kafa travmasının ağır olduğunu söylemişlerdi. Patlamadan sonra bir parça kafatasını yarmıştı. Neredeyse kanamadan ölmek üzereydi. Bu nedenle şu anda komadaydı ve doktorlardan hiçbiri atlatabileceği konusunda kesin bir şey söyleyemiyordu. Stone bütün arkadaşlarının tek tek yanına gitmiş ve alçak sesle rahatlatıcı şeyler söylemişti. Annabelle yaklaşınca kadın kalktı ve dışarı çıktı. Stone da peşinden gitmeye yeltendi. Chapman Stone'un kolunu tuttu. Belki biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Şu anda ihtiyacı olan son şey o, dedi ve kapıyı açıp bekleme odasından çıktı. Annabelle pencerenin yanına gidene kadar Stone ona yetişti. Doğan güneşe bakıyordu kadın. Buna gerçekten inanamıyorum Oliver, dedi Annabelle titreyen bir sesle. Uyandır beni ve gerçek olmadığını söyle. Ama hala bizimle. Dayanıklıdır o. Bunu atlatacağına inanmalıyız. Annabelle bir sandalyeye oturdu. Stone ayakta duruyordu. Annabelle ağlamaya başlayınca odadan çıkmadan önce yanına aldığı peçeteyi uzattı Stone. Annabelle yatışınca başını kaldırıp Stone'a baktı. Doktorlar çok iyimser görünmüyorlar. Doktorlar hiçbir zaman iyimser görünmezler. Onların işi umutları köreltmek, beklentileri yükseltmemek. Sonra eğer hasta iyileşirse olduklarından daha sert görünüyorlar. Ama onlar Alex'i tanımıyorlar. Biz tanıyoruz. O bir kahraman. Tanıdığım en cesur adamlardan. Bence de, dedi Stone. Demek sen ona e-mail attın ha? Bombayı haber verdin. Stone başıyla onayladı. Başının her hareketinde suçluluk duygusu artıyordu. Ona ben e-mail attım. Olayla karşılaşmasına ben neden oldum. Orada komada yatmasının nedeni benim. Annabelle'in yanına oturdu. Ben bu olay boyunca Alex'e karşı çok açık olamadım. O gece Chapman'la birlikte Friedman'ın ofisinden çıkışları geldi aklına. Alex yanlarına gelmişti. Belli ki konuşmak istiyordu. Ve ben onu uzaklaştırdım. Şimdi ise komada yatıyor. Annabelle'in yanında cesur durmaya çalışıyordu. Ama Stone doktorlarla özel olarak konuşmuştu. Beyninde hasar var mı demişti Stone. Söylemek için çok erken demişti doktorlardan biri. Biz sadece onu hayatta tutmaya çalışıyoruz. Oliver, Oliver. Stone dönüp Annabelle'e baktı. Ne düşünüyorsun? Dedi Annabelle. Arkadaşımı hayal kırıklığına uğrattığımı, onun benden daha iyisini hak ettiğini. Eğer sen ona mesaj atmasaydın, bomba orada patlayacaktı. Bir sürü insan ölecekti. Muhtemelen Alex de. Mantığım bunun farkında. Stone göğsüne dokundu. Ama bu kısmın değil. Durdu. Milton, şimdi de Alex. Durmalı artık Annabelle. Durmalı. Hepimiz neyin içine girdiğimizi biliyorduk. Hayır, hiç kimsenin gerçekten bildiğini sanmıyorum. Ama fark etmez. Bunu kimin yaptığını bulmak istiyorum Oliver. Yaptıklarını onlara ödetmek istiyorum. Ödeyecekler Annabelle. Yemin ediyorum sana. Annabelle keskin bir bakış attı Stone'a. Onların peşinden mi gideceksin? Ya ben bu işten sağ çıkacağım ya onlar. Bunu Alex'e borçluyum. En azından ben bunu ona borçluyum. Stone koridora baktı. Daha olmadan hissetmişti. Annabelle fark etti. Ne oldu? Geliyorlar. Kim geliyor? Annabelle'i ayağa kaldırdı ve sarıldı. Sana söz veriyorum. Bunu kimin yaptığını bulacağım. Bunu tek başına yapamazsın Oliver. Bu kez yapmak zorundayım. Annabelle'den ayrıldığında Stone'un gözlerinde yaş vardı. Yanaklarına süzüldüler. Annabelle çok şaşırmıştı. Daha önce Oliver Stone'un ağladığını görmemişti hiç. Oliver, Stone Annabelle'in alnını öptü, döndü ve takım elbiseli adamlar köşeyi dönerken yürümeye başladı. Adamlar da ona doğru geliyorlardı. Bölüm 87. 2 dakika sonra Stone ve Chapman bir hükümet aracına binmiş, caddede ilerliyorlardı. Arabadan indikten sonra FBI ofislerinden birine götürüldüler. FBI müdürünün ve ajan Ashburn'un orada olmasına şaşırmadı Stone. Hatta ajan Gerşik ve alkol, tütün ve ateşli silahlar müdürünün orada bulunmasına bile. Ama Riley Weaver'ın oradan girip FBI müdürünün yanına oturmasına şaşırdı. "Ben raporumu ajan Ashburn'e verdim zaten," dedi Stone. "Ajan Ford ile arkadaş olduğunuzu biliyorum," dedi müdür. Stone'un işbirliğine yanaşmayan ses tonunun farkındaydı. "Aslında kendisi en iyi arkadaşlarımdandır," dedi Stone. Ashburn araya girdi. "Bu işi daha iyi anlamamız gerekiyor, Ajan Stone." "Ben artık bir ajan değilim." Riley Weaver'a baktı. "Benim görevim geri alındı." FBI müdürü boğazını temizledi. "Evet, buna daha sonra döneriz. Şimdi bu konuya yoğunlaşmalıyız." Stone konuşmak için herhangi bir çabada bulunmadı. Weaver'a bakmaya devam ediyordu sadece. Adam o kadar rahatsız oldu ki kaçmak istiyormuş gibi kapıya baka kaldı. En sonunda "Ben anlatayım. Eğer bir şey atlarsam eminim Ajan Stone müdahale eder," dedi Chapman. 20 dakika içinde Stone'un bombanın kaynağını fark etmesini, Escalante'nin evine yaptıkları ziyareti ve Stone'un Alex'e attığı mesajları anlattı Chapman. "Çok zekice bir araştırma ve sonuç çıkarma, Stone," dedi FBI müdürü. Ashburn de başıyla onayladı. "Eğer sen böyle davranmasaydın, ulusumuz şu anda başkanı için yas tutuyor olurdu. Bunun için Alex Ford'a teşekkür etmelisiniz, bana değil." "Bunun farkındayız," dedi Weaver ters bir şekilde. Stone ona baktı. "İyi, hepimizin aynı fikirde olmasına memnun oldum. Bombanın kokusunu maskelemek için nanobotların kullanıldığı açıklanınca ajan Gerşik ve müdürünün rengi attı. "Eğer bu doğruysa her şey değişir," dedi Gerşik. "Her şey." Müdürüne baktı. O da düşünceli bir şekilde başını sallıyordu. "Biz hep köpeklere güvenirdik," dedi Gerşik. Weaver, FBI müdürüne baktı. "Durumun bu olduğundan emin miyiz?" "Bugünkü törende 2 tane bomba uzmanı köpeğin yanından geçti Carmen Escalante," dedi Ashburn. "İki köpek de fark etmedi. Ayrıca Padilla'nın parka girişinin görüntülerini de kontrol ettik. Aynı şey oluyor. Bir köpeğin tam yanından geçiyor ama hiçbir şey olmuyor," dedi alkol, tütün ve ateşli silahlar müdürü. "Şu nanolarla ne yapıyorlarsa işe yarıyor." FBI başkanı tekrar boğazını temizledi. "Bu konuyla ilgilenmemiz gerekeceği kesin. Ama şu anda bu işin arkasında kimin olduğunu bulmalıyız." "Carmen Escalante ile görüştünüz mü?" dedi Chapman. "Daha çok sorguya çektik," dedi Ashburn. "Ya çok iyi bir oyuncu ya da tam bir ahmak. Değneklerindeki bomba ile ilgili hiçbir şey bilmiyor." 40. ayrımın sonu. Sayfa 468. Devamı 41. ayrımda.